Ayrım 21. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 221. Toplum ve tasfiye. Demokrat Partililer, yani toplumun yarısına yakınının dışlanarak yarısından fazlasının katkı ve çabaları 27 Mayıs darbesini yapan askerin onayıyla yaşama geçmiştir. Ancak altının çizilmesi gereken bir başka durum hep dikkatlerden kaçmıştır. DP kadrolarının tasfiyesi aynı zamanda Kuvayi Milli'nin merkez sağ kanadının tasfiyesi demektir. Böyle bir tasfiyenin iki koşulu vardır. Birincisi, toplumun öteki yarısı merkez solun razı edilmesi, ikincisi merkez sağ yarının yok edilmesi. Her ikisinde olanaksızlığı 1961 seçimlerinde bütün açıklığıyla ortaya çıkar. Merkez sağ kesim kadrolarını yitirmiştir ama dimdik ayaktadır. Bölünmesine karşın 1957 seçimlerindeki oylarını olduğu gibi korumaktadır. İkisi de DP'nin devamı olduğunu savlayarak seçime giren AP %34.8, Yeni Türkiye Partisi %13.7 oy alır. Sonradan AP'de birleştiklerine göre toplum oylarında artış bile olmuştur. DP'nin 1957'deki oy oranının %47.9 olduğu düşünülürse darbe etkisinin tepkisi kendiliğinden ortaya çıkar. Üstelik merkez solun durumu bu gerekçeyi daha da pekiştirir. 1960 baharında herkes elini ateşe sokmaya hazırdır. O günlerde yapılacak bir seçimde CHP %50'nin üzerinde oy alacaktır. Büyük bir meclis çoğunluğuyla iktidara gelmesi kesin gibidir. Ama 1961 seçimleri tam bir düş kırıklığı olur. 1957 seçimlerinde iktidar rekabetine karşın %41.1 oranında oy alan parti, rakibi tasfiye edildiği halde %36.7 oranına gerilemiştir. Toplumun açık mesajı herkesi derin bir şoka sokar. Daha 3 ay önce 9 Temmuz 1961'de yapılan halk oyunda anayasa %61.7 ile kabul edilmiştir. 3 ayda 27 Mayısçılar tarafından yapılan tek şey Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği idam ve hapis cezalarına ilişkin kararlarının uygulanmasıdır. DP'nin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan asılmış, yaş sınırı gerekçesiyle idamdan kurtulan Bayar ve öteki yöneticiler ömür boyuyla 4 yıl 2 ay arasında değişen cezalara çarptırılmışlardır. Bundan sonra seçimlere gidilmiş 15 Ekim 1961 akşamı açılan sandıklar, dünyanın en güzel anayasalarından birini kendisine armağan eden sivil asker aydınlarına toplumun çok ağır bir yanıtı olmuştur. Kral yapıcı orduyla yardımcıları şoktan çıkar çıkmaz karşı atağa geçerler. Tepeden inme modası o günlerin armağanıdır. Milli Birlik Komitesi'nin görünmeyen yüzü Türk Silahlı Kuvvetler Birliği ilan edilen seçim sonuçlarını tanımama eğilimindedir. Parlamentoyu aştırmayarak seçimleri ileri bir tarihe bırakma görüşü ağırlık kazanır. Başta Celal Bayar olmak üzere merkez sağ kanadın üst düzey temsilcileri tasfiye edilmişlerdir. Ama başta İsmet İnönü olmak üzere merkez sol kanadın üst düzey temsilcileri %36.7 oy oranıyla yaralı belirli de olsalar ayaktadırlar. İsmet İnönü'nün dehası bir kez daha herkesin imdadına yetişir. Hemen bir açıklama yapar. Hiçbir biçimde Cumhurbaşkanlığı aday olmayacaktır. Bu manevra sivil asker aydınların da kargaşa heveslilerinin de önünü kesiverir. Çünkü bu bir uzlaşma çağrısıdır. İnönü DP'nin yastığı uzlaşma elini askerlere uzatmaktadır. Ankara birden rahatlar. Tarih 24 Ekim 1961'dir. Yer Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Devlet Başkanı ve 27 Mayıs devriminin önderi sayılan Cemal Gürsel, seçimlerden çıkan partilerin yetkilileriyle Türk Silahlı Kuvvetler Birliği'nin yetkili komutanları bir araya getirir. Başta İnönü, parti liderlerince imzalanan protokol bir yanıyla bir uzlaşmadır. Ama bir yanıyla da ordunun kral yapıcılığını kabullenen bir taahhüt. Buna göre Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilecek, İnönü başkanlığında bir CHP-AP koalisyonu kurulacak, siyasal tablo görünümü onarılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Artık meclis ve senato üyelerini yemin etmesiyle ülkenin yazgısına el koyabilir. Gürsel, 604 oyun 434'ünü alarak ilk turda Cumhurbaşkanı seçilir. İnönü, oluşturduğu ulusal uzlaşma hükümetini başına geçer. Uzlaşmayı bozanlar. Uzlaşma ister istemez ödün demektir. Kendi istencini dayatabildikten sonra ödünün anlamı nedir? Sivil aydınların içinde de, asker aydınların içinde de hoşnutsuzlar vardır. Toplumun büyük çoğunluğuyla aydınların büyük çoğunluğu uzlaşmanın sürmesinden yanadır. Ama hoşnutsuzlar zaman zaman sinirlerin dayanma noktalarını aşacak davranışlarda bulunurlar. AP ve YTP içinde yer almakla birlikte DP'lilikleri su götürmez bazı etkili ve yetkililer öç alamamaktan yakınırlar. Pek çok insanca Silahlı Kuvvetler Birliği temsilcisi olarak bilinen bazı askerler taahhütlerinin yetersizliğine inanırlar. 22 Şubat 1962'de kıvılcım çakar. İnönü de, Gürsel ve komutanlar da Çankaya protokolüne sadıktırlar. Hoşnutsuzların temsilcisi Albay Talat Aydemir ve arkadaşları 14 saatlik bir gerilim ve bazı ufak tefek çatışmalardan sonra teslim olurlar. Yargılanmazlar ama 69'a hemen emekli edilir. Nisan'da başkaldıran 22 Şubatçılara söz verildiği için af yasası çıkarken çeşitli partilere dağılmış acilcilerin çıkışlarıyla DP'lilerin affı da gündeme gelir. Tartışma öyle hızlanır ki ulusal uzlaşma hükümeti bozulur. İçindeki baskıların ağırlığına dayanamayan Adalet Partisi hükümetten ayrılır. İnönü kalanlarla bu kez de yeni bir koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalır. DP'lilerin yeniden siyasal yaşama dönmesine ilişkin girişimler tasfiye edenleri ayağa kaldırmaya yeter. Adalet Partisi'nin genel merkezi sarılır, taşlanır. Milli Devrim Ordusu mühürlü bildiriler dağıtır. 16 Ekim 1962'de yassı adam mahkumlarının ilk partisini salıveren af yürürlüğe girer. Ama ne İsa'ya yaranabilir ne Musa'ya. Demokrat Parti mirasçısı sayılan bazıları tamamı bağışlanmadığı için hoşnutsuzdurlar. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin temsil ettiği varsayılan bazıları arkadan daha ağır hükümlerin bağışlanacağı belli olduğundan. Nitekim 22 Mart 1963'te Celal Bayar da salıverilir. Politik gökyüzü şimşek ve yıldırımlarla sarsılmaya başlar. Bu sırada AP milletvekillerinden Nuri Beşer orduya hakaret etmez mi? Bir şeylerin patlak vereceği neredeyse çocuk kuvalarında beklenen bir oyun gibidir. 20 Mayıs 1963'te emekli Albay Talat Aydemir'in yeni bir darbe girişimi başlar. Ankara Radyosu düşer. Meclis ve Senato'nun feshedildiği açıklanır. Uzlaşmaya sahip çıkan İnönü ve hükümetiyle komutanlar darbeyi bastırırlar. Talat Aydemir ile Fethi Gürcan asılır. Çatışmalara katılan harbiyeler tutuklanır ve ordudan çıkarılır. Asker uzlaşmaya uymuştur. Hükümet taahhüdünü yerine getirir. Yeni bir dünya kurulur. İktidarın temel özelliği iktidarının açık olmasıdır. İnönü'nün temsil ettiği iktidar yedi korcalı Hürmüz'den beterdir. Bir yanda suyun altındaki bölümü belirsiz Türk Silahlı Kuvvetler Birliği vardır, öte yanda daha çok pay isteyen ortaklar. Talat Aydemir ile Fethi Gürcan'ın son anda teslim edilmesi uzlaşma kurtarılmıştır. Ama uzlaşmaya dokunulduğu zaman neler olabileceği de böylelikle ortaya çıkmıştır. İnönü %36.7 oranında bir oyun temsilcisidir. Ancak uzlaşmayı ayakta tutabilecek tek kişinin o olduğunda herkes hemfikirdir. Bu nedenle zaman zaman %100'lük bir güce erişmektedir. Kuvayi millicilerin dehası budur. Toplumun tamamının soluğunu kendi ciğerlerinde toplamayı bilirler. Ve toplum da bilir ki o gücü sadece ve sadece halkın yararını kullanacaktır. Yine öyle olmuştur. Sorunlar çözümlenmiş, İnönü'nün dehasında gereksinim kalmamıştır. 22 Kasım 1963'te ABD Başkanı Kennedy Dallas'ta vurulur. İnönü 26 Kasım'daki cenaze törenine gider ve o Başkan Johnson'la görüşeceği sırada ortakları hükümetten çekilir. Beyaz Saray'a adımını atarken düşük bir başbakandır. Ama çıkarken pek çok kişiye pek çok ders vermiş bir devlet adamı. Çünkü o tek başına ülkesini temsil etmeyi bilir. ABD'nin cin fikirli yankileri akılları sıra yaşlı ve saygın İnönü'yü aşağılama fırsatı bulurlar. Ortakları çekilmiş, hükümeti şık olmayan biçimde azınlığa düşmüş ama yasa ve geleneklere göre hala Türkiye Başbakanını hemen protokolün en arkasına atıverirler. Yaşlı başbakan gösterilen safa duracağına hiç duraksamadan havaalanına yönelir. İsmet İnönü bir kurtuluş savaşı kahramanı, partisi hala partilerin en büyüğüdür. Cinler kendi şeytanlıklarına çarpılır. Protokol derhal değişir. Bol bol özürler dilenir. Ortada bir yanlış anlama vardır. Hatta derhal düzeltilecektir. Düzeltilmiş ve İnönü Başkan Kennedy'nin cenaze törenine birinci derece devlet başkanları safında katılmıştır. Ülkesine döner dönmez mızıkçı ortaklarını dımdızlak ortada bırakıp istifa eder. Sıra AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'dadır. Koalisyon turları boşa atılır. Siyasette ortaklık, özellikle bölünmezliğine inanılan iktidarın paylaşımı zor zanaattır. İnönü yeniden göreve çağrılır. Tam bu sırada Kıbrıs'ta kıpırtılar başlar. ABD ve ayrılmaz, ayrılamaz ortakları veya daha açık ve keskin betimlemeyle kolonilerinin en başta İngiltere'nin kapalı kapıları ardında yeni efendinin eski sömürgeye yerleşebilmesini sağlama adına bir şeyler geçmiş olmalıdır. Yunanistan'ın emekli generallerinden Grivas ani bir kararla adaya yerleşir. Kurduğu EOKO örgütü ilk tatbikatını 21 Aralık 1963'te Lefkoşa çevresinde bir Türk polisiyle bir kadını öldürerek gerçekleştirir. Ertesi gün okul bahçesinde her şeyden habersiz oynayan çocuklara ateş ederler. Kıbrıs kana bulanmak üzeredir. 25 Aralık'ta güvenoyu alan İnönü aynı gün uçaklara Kıbrıs'a ihtar uçuşu emri verir. Jetler havalanır, EOKO karargahlarına birkaç bomba atar. Rumlar kıyımı anında keserler ama çatışmalarla Türk köylerini kuşatma sürdürülür. Besbelli Kıbrıs bir şeylere gebedir. Bir yandan uluslararası protestolar çekilir, bir yandan çok sonraları PKK ve Susurluk olaylarında adından çok söz edilecek Korkut Eken benzeri gerilla eğilim ve eğitimli subaylar adaya gönderilerek mücahitler eğitilir. Rumlar baskına uğraştıkları köylerde basılmaya başlayınca taktik değiştirir. Daha önce aldıkları tutsakları salıverirken köyleri olduğu gibi ele geçirme girişimini başlatırlar. Hükümet olayların durulmaması halinde önlem alacağını açıklar. İlginçtir. Günümüzdeki benzer durumlarda olduğu gibi tepki Amerika'dan gelir. Başkan Johnson, Başbakan Inouye yazdığı bir mektupta ABD silahlarını ABD'den izinsiz kullanamayacağını sözde diplomatik ama kesin bir dille bildirir. İnönü'nün yanıtı tam İnönüce'dir. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini bulur. Her iki mektup sonradan Hürriyet gazetesinde Cüneyt Arcayürek imzasıyla açıklanır. Türkiye toplumu yüreğinin bütün mühürlerini İnönü'nün yanıtına basar. Türk-Amerikan ilişkileri o andan başlayarak İkinci Dünya Savaşı sonrasının Marshall planları dönemindeki Amerika I Love You coşkusundan 1968'in 15 Temmuz'unda ABD filosunun İstanbul ziyaretinde deniz piyadelerini teknik üniversitenin öğrencileri tarafından Dolmabahçe rıhtımından boğazın serin sularını dökmesini ulanarak öyle dostluk mu olur sorusuna kayar. Ama olmaz olsun evresine onca şehidine karşın bir yerde kendi iş sorunu saydığından olacak PKK desteğinden Ermeni soykırımı girişimlerinden dolayı değil. 2003 Temmuz'unda Irak'ta askerlerinin başına çuval geçirilmesiyle gelecek, üstelik bu davranış her ne kadar 1 Mart 2003 günü ülkesindeki yabancı askerleri kovmak üzere kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, ülkesinde yabancı asker konuşlandırma gibi bir dayatmada bulunan hükümet tezkeresinin geçmemesi üzerine ABD birliklerinin İskenderun'dan geri çevrilmesinin rövanşı gibi görünse de, kolay kolay değişmeyecek bir biçim almıştır. Ancak o mektup Türkiye'nin ulusal çıkar gereksiniminin pek çok devletin özellikle ABD çıkarlarıyla çelişebileceği, o zaman da bu büyük dostun bir an bile duraksamadan önüne dikili vereceğini göstermiş ve çıkarlarını savunabilmek için kendi insan gücünün eline kendi ürettiği araç ve gereci verebilmekle mümkün olduğunu Amerikancıların bile hemen hemen tümünü öğretmiştir. Savunma sanayiyle yan dallarının gelişerek Kırıkkale'nin konvansiyonel silahta dünya devlerinden biri haline gelmesi, Aselsan kurularak elektronik endüstrisinin yakalanması o ayma sayesinde gerçekleşmiştir demek yanlış olmaz. O tarihe kadar savunmasını NATO ile ABD'nin nükleer gücüne dayayan Türkiye'nin derin aklı, Başkan Johnson'ın o mektubuyla eşekten düşmüş karpuza dönmüş, can havliyle ulusal savunma sanayine sarılmıştır. Bu dönüşümün İstedi oldu kolay ile gerçekleşmediğini sonraki olaylar gösterir. Ama oraya kadar özellikle de Dicle ve Fırat köprülerinin altından çok su akacak, Ankara'nın üstünden çok hükümet gelip geçecektir. Çünkü doğa hükmünü yürütmüş, Kuvayi Milli kuşakları İnönü'nün büyük özveriyle yürüttüğü son çabalara karşın birer ikişer yönetim erkinden çekilmiş Cumhuriyet kuşakları yetişmiştir. Cumhuriyet kuşakları sahnede. 6 Haziran 1964'te AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşbala ölür. 29 Kasım 1964'te yapılan AP Kongresi Türkiye'ye yeni bir yıldız armağan eder. Süleyman Demirel. O kongreye aday oluncaya değin kamuoyunun siyasal sahnede hiç görmediği biridir. Politik geçmiş soranlara AP'nin ilk genel idare kurulu üyelerinden olduğu söylenir. Ama hemen ardından parti taşlandığı zaman bırakıp gittiği de eklenir. Rakibi Doktor Saadettin Bilgiç ise çok bilinir. Gümüşbağ'ın yardımcılarından biridir. Öldüğünden beri genel başkanlığa vekalet etmektedir. Milletvekilidir, AP kurucularındandır. Siyasal geçmişi DP'nin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Babası çok saygın Isparta müftüsü, ağabeyi Sait Bilgiç, DP Isparta milletvekili olarak Kayseri cezaevinde bulunmaktadır. Demirel o günlerde 40 yaşında bir mühendistir. Isparta'nın İslam köyünde 1924'te doğmuştur. Cumhuriyetten bir yaş küçük, tipik bir köy çocuğudur. Alfabe değişiminin ilk okuyabilenlerindendir. Isparta Ortaokulu'nu, Afyon Lisesi'ni, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni devlet bursuyla bitirmiştir. ABD'de ihtisas yapmış, bursunu ödemek için devlet su işlerine girmiştir. 29 yaşında DSİ Genel Müdürü olmuştur. Çubuk'tan sonraki barajların tamamında emeği, imzası, çabası ve desteği vardır. Aday olduğu günlerde barajlar kralı sözü dilden dile, ABD Başkanı Johnson'la çekilmiş resmi elden ele, askerliğini 27 Mayıs sonrası yapmış, DSİ'ye dönemediği için ABD'li ünlü inşaat firmalarından Morrison temsilciliğini yapmış, bu yüzden bir yanın Morrison Süleyman'ın bir diğer yanın çoban sürü söylenceleri ortalığı sarmıştır. Ondan olsa gerek, kaz ya da koyun gütmek o gün bugündür siyasal yeterlik belgesi olmuştur. Kongrenin iyice yaklaştığı günlerde bütün bu söylencelere bir de mason olduğu eklenir. Ama Türkiye masonlarının üstad-ı azamlarından olduğu bilinen veya ileri sürülen Necdet Egeran'ın sonradan masonların bölünmesine neden olan belgeli tanıklığıyla olmadığı kanıtlanmaya çalışılır. Ve Saadettin Bilgiç'le yandaşlarının bütün politik deney ve hünerleri boşa gider. Demirel, kongre delegelerinin yarıdan çoğunun oyunu alır ve 40 yaşında Bayar'ın ünlü deyimiyle çalışkan su işleri müdürü iken koskoca bir kanadın liderliğine getirilir. Politikada bilgi, birikim, deneyim, zeka, yetenek, hile ve oyun kadar, hatta bunların hepsinden çok daha etkin olanı nicelikli sayısal, nitelikli toplumsal güçtür. Politik arenanın ilk gümbürtüsünde partisi genç subay yandaşlarınca taşlanırken şapkasını askıda bırakıp gidecek kadar acemi Süleyman Demirel, bindiği kıratın güç ve iştahını tez kavramıştır. Kavrar kavramaz da duraksamadan koalisyon partilerini, bazıları nezaket ziyareti görünümünde olsa da tek tek dolaşmaya başlar. Arkasındaki yel, Bayar'dan sonra İnönü'nde tarih içinde yerini alması yönündedir. Turlarını hızlandırır. 1965 Şubat başında ilk meyveleri dermeye başlar. Muhalefetle bazı koalisyon partilerini AP'nin şemsiyesi altında toplamayı başarmıştır. İnönü hükümetinin bütçesi meclisin önündedir. 13 Şubat 1965'te yapılan oylamada 197 kabule karşı 225 red oyu çıkar. Anayasaya göre bütçenin reddedilmesi için 226 oy gerekmektedir. Ama o koşul Demirel ve benzerleri içindir. İnönü ve benzerleri içinse kabulden bir fazla red oyu istifa için yeterlidir. Hükümeti istifaya zorlayan Demirel, başbakanlığı hak etmiştir ama parlamenter değildir ve o günün koşullarında hükümet kurabilen parti başkanlarını hemen seçime sokup kazandıracak tez kavrayışlı bir yüksek seçim kurulu bulunmadığından senatör Suat Hayri Ürgüplü'nün yardımcılığıyla yetinir. Türkiye, Demirel'in yanında Demirel'e karşı ama mutlaka Demirel'li yıllara başlar. Bu 1961 anayasasını kazandıran 27 Mayıs'ın genç subaylarının ardından Türkiye'yi Cumhuriyet yurttaşlığına doğan kuşakların yönetmesinin de ilk adımlarından biridir. Toplum çoğunluğunun desteği. Toplum atılan adımın karşılığını vermekte gecikmez. 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde merkez sağ kanat bir kez daha seçmenin yarısından çoğunun oyunu alır. AP %52.9 oy ve 239 milletvekiliyle tek başına iktidardır. Ve o seçimden bugüne kaç darbe daha yaşanmış, Demirel ve 12 Mart 1971 darbesinden sonra rakibi olan Ecevit kaç kez başbakan olmuş, hatta Demirel siyasal yaşamını 7 yıl son derece başarıyla doldurduğu cumhurbaşkanlığı noktalamıştır. Ama seçmenin yarıdan fazla çoğunluğu 1965 seçimlerinden bugüne bir daha bir tek partide toplanmamıştır. Bu çekince de genel seçmen kitlesinin cumhuriyet kuşaklarından hüsrana uğramasının etkisi olamaz mı? Yeri geldikçe değinmek üzere 1965 seçimi sonuçlarını izleyelim. Süleyman Demirel, Isparta milletvekilidir. AP oyların %52.9'uyla 450 üyeli mecliste 239 milletvekiline sahip olmuştur. Başbakanlık için Demirel'in önünde hiçbir engel kalmamıştır. CHP o zamana değin aldığı en düşük oy oranıyla yetinir. %28.8. Askerlerin en ziyade himayesine mazhar YTP ise %3.7'lik oyla neredeyse ilk kez seçimlere girerek %3 oranında oy alan Türkiye İşçi Partisi'nin gerisine düşecektir. Demirel'in devraldığı bütçenin gelir gider kalemleri ise 14 milyar 421 milyon 419 bin 113 lira olarak bağlanmıştır. Ertesi yıl bu kalemlerin her biri 16 milyar 775 milyon liradır. Demirel de liberaldir. Özel sektöre ağırlık verir, plan değil, pilav lafları eder. Ama 4 Ocak 1967'de TPAO Batman İskenderun boru hattını, 5 Ağustos'ta Altunapa Barajı'nı, 8 Ekim'de Kırıkkale Asal Çelik ve Pik Dökümhanelerini açar. Aynı yıl Davul Zurna eşliğinde her biri dev birer kit olan Seydişehir Alüminyum, Sarayönü Civa, Samsun Gübre, Karadeniz Bakır, Ali Ağar Rafineri ve Dalaman Kağıt Fabrikalarının temellerini atar. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel hastalanmış, bütün çabalara karşın girdiği komadan çıkması konusunda umut kesilmiş, Gülhane askeri tıp akademisinde yattıkça Cumhuriyet'in eli kolu bağlı kalmıştır. Belki çare bulunur, daha açığı Senato Başkanı Şevket Atasagun'un Cumhurbaşkanlığı vekaleti sağlanır diye 2 Şubat 1966'da ABD Başkanı Johnson'un özel ambulans uçağıyla Amerika'ya Walter Reed Hastanesi'ne gönderilir. Atasagun hiç zaman yitirmeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı kontenjan senatörü seçer. 46 gün sonra daha da derinleşmiş komasıyla geri getirilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin 37 general profesörü 26 Mart günü hiç duraksamasız görevine devam edemez raporu verir. Ve 28 Mart 1966 günü kontenjan senatörü Cevdet Sunay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşimi'nin 532 oyundan 461'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilir. Yeni Cumhurbaşkanı ile yeni başbakan tam bir uyum içindedirler. Böylelikle Demokrat Parti'nin tasfiyesi tamamlanır. Hem de DP'nin yasaklı olduğu dönemde politikaya yerleşmiş DP'liler tarafından. Siyasal hakların geri verilmesi, Cevdet Sunay'ın seçimiyle Demirel tarafından da resmen onaylanan, orduyla 1961'de varılan uzlaşmaya aykırıdır. Ama koltuklarına iyice ısınmış Adalet Partililerinin çıkarlarına daha da aykırıdır. DP'lilerin kaderine razı olanlarına kit arpalıklarında birer yağlı kapı bulunur. Olmayanı demokrasi maceralarını geçmiş zaman kipiyle kendi anlatır, kendi dinler. Çünkü Kırat'ı alan Üsküdar'ı geçmiştir. 21. ayrımın sonu, sayfa 230.